İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
Hepinize merhaba sayın Açık Radyo dinleyicileri. Her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Bugünün gençleri olarak iklim krizinin etkilerinin her geçen gün ağırlaştığını gözlemliyor, bilim insanlarının uyarılarını dinliyoruz. Ben de bu kuşağın bir temsilcisi olarak sizlere iklim kriziyle ilgili olayları anlatmak için buradayım. Bu hafta da iklim krizi bağlantılı raporlar ve olaylarla dolu bir hafta olarak geçti. Enerji Düşünce Kuruluşu Amber'ın yeni yayınlanan Türkiye Elektrik Görünümü başlıklı analizine bakalım. Türkiye'de kömürden elektrik üretimi 2023'te 118 terawatt saat ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden raporunda elektrik üretiminde kömürün payının %36'ya ulaşmasıyla Türkiye Polonya'yı geride bırakarak Avrupa'da kömürden en çok elektrik üretimi yapan ikinci ülke oldu ve neredeyse Almanya'nın 121 terawatt saatlik değerini yakaladığından bahsediyor. Amber enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş, Türkiye kömürden rekor elektrik üretimi gerçekleştirerek Avrupa'da en fazla kömür kaynaklı elektrik üretimi yapan ikinci ülke oldu. Mevcut gelişim dikkate alındığında Türkiye 2025 yılında Almanya'yı geride bırakarak ilk sırayı bile alabilir. Elektrik üretiminde artan fosil yakıt bağımlılığı, Türkiye'nin temiz enerji dönüşümü yolunda yavaşlamasına sebep oluyor. Türkiye'nin özellikle çatılarda bulunan güneş potansiyelini hayata geçirerek temiz enerji dönüşümüne ivme kazandırması gerekiyor dedi. Analize göre Türkiye'de elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık 2023'te artmaya devam ederek %43 değerine yükseldi. Karbon emisyonlarının artmasına sebep olan fosil yakıt bağımlılığı iklim hedeflerine ulaşmasını da zora sokuyor. Türkiye son 5 yılda rüzgar ve güneşe 11 gigawatt ilave kapasite eklerken Avrupa'daki örnekler tek bir yılda bu kurulumun mümkün olduğunu gösteriyor. Yüksek güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ithal kömürde yaşanan yükseliş eğilimini tersine çevirebilir ve deniz enerji dönüşümüne hedef koyabilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni analizi ise metan konusunda mevcut taahhütlerin tam olarak uygulanmasının 1,5 dereceye uyum sağlamak için bu 10 yılda ihtiyaç duyulan emisyon kesintilerinin tamamını olmasa da büyük bir kısmını sağlayacağını gösteriyor. IEA'nın yeni analizine göre enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonları 2023'te rekor seviyeye yakın seyretti. Ancak son aylarda açıklanan önemli politika ve düzenlemelerin yanı sıra Dubai'deki COP28 iklim zirvesine verilen yeni taahhütler bu emisyonları kısa süre içinde azaltma potansiyeline sahip. IEA'nın küresel metan takipçisine ilişkin son güncellemesi Aralık ayında tamamlanan COP28 iklim zirvesinden bu yana küresel metan emisyonlarına ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme. Yeni IEA analizi fosil yakıtların üretimi ve kullanımının 2022'ye kıyasla küçük bir artışla 2023'te 120 milyon tona yakın metan emisyonuna yol açacağını ortaya koyuyor. 10 milyon tonluk metan emisyonları da biyoenerjiden çoğunlukla da yemek pişirme gibi faaliyetler için biyokütlenin geleneksel kullanımından kaynaklanıyor. İklim Haber'den aldığım bir çalışma var sırada. İklim Haber ve Konda araştırması, Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve her geçen yıl şiddetini daha da arttıran iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için 2018'den bu yana tekrarladığı anketi bu yılda gerçekleştirdi. Türkiye çapında 2833 kişiyle hanelerinde görüşme yapılarak gerçekleştirilen anket, giderek derinleşen iklim krizinin Türkiye'deki etkilerine, rekor sıcaklıklarına, ülkemizde iklim değişikliğine karşı gösterilen çabaların nasıl algılandığına ve bu kapsamda neler yapılması gerektiğine odaklandı. Yerel seçimlerin arifesinde yapılan ve yayınlanan çalışmaya göre toplumun %55'i iklim kriziyle mücadele konusunda en fazla sorumluluğun hükümet Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu düşünüyor. Bu oranı %22 ile yerel yönetimler, belediyeler takip ediyor. Ardından ise sırayla %13 ile sivil toplum kuruluşları, 7 ile özel sektör, sanayi ve 4 ile siyasi partiler geliyor. Bu soruya gelen yanıtları cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre incelediğimizde her bir kümede sorumluluğun en yüksek oranla hükümet, cumhurbaşkanına verildiğini görüyoruz. Başka bir raporda Avrupa Çevre Ajansı'ndan Avrupa'nın karşı karşıya olduğu iklim riskleri hakkında ilk raporu hafta başında yayımladı. Raporun liderlere mesajı hemen harekete geçin yoksa iklim değişikliği Avrupa'ya felaket getirecek. Karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla bağımsız araştırmalar yürüten AB organı olan ACA, Dünya Paris Anlaşması'na belirttiği gibi küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmayı başarsa bile bloğun iklim değişikliğinin etkilerine hazırlıksız olduğu konusunda uyarılar yaptı. ACA'nın ilk risk değerlendirme raporu evleri yakıp kül eden orman yangınlarından kamu maliyesini zorlayan şiddetli hava koşullarına kadar Avrupa'nın ilk tanımladığı ve potansiyel olarak ciddi sonuçlar doğuran 36 önemli iklim riskinin yarısını bile ele almak için daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Raporda 5 risk için çok daha acil eyleme geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Araştırmacılar 1 derecenin onda biri kadar ısınmanın, daha fazla su baskını, yıllarca süren kuraklık ve kavurucu sıcaklar neden olacağı, bunun da Brüksel ve AB hükümetlerinin yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak üzerine hazırlıkları hızlandırılması gerektiğinin anlamına geldiğini söyledi. İklim krizinden etkilenenlerin sadece Avrupa olduğunu zannetmeyin. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin yeni verilerine göre ABD'nin 48 eyaleti bu yıl en sıcak kışını yaşayarak rekor kırdı. Kuzey eyaletlerinde de ortalamanın çok üzerinde aşırı sıcaklık saptamaları gözlemlendi. Kuzey Dakota, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan, New York, Vermont ve New Hampshire'da ülkenin tipik olarak en soğuk eyaletlerinden bazıları 2023-2024 kışında rekor sıcaklıklara sahne oldu. NOAA Aralık 2023'ten Şubat 2024'e kadar ülkenin alt 48 eyaletindeki ortalama sıcaklığın 3.1 santigrat derece olduğunu açıkladı. Ajansın uzmanları tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliği ve rastgele hava değişkenliğinin birleşiminin muhtemelen rekor sıcak kışa katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ancak bu tablo gezegen ısınmaya devam ederken gelecek kışların bir ön izlemesini sunuyor. Soğuk dönemler kısalıyor ve dünyanın pek çok bölgesi gibi ABD'nin büyük bölümünde kar yağışlarında azalmalar görülüyor. Kış mevsimleri daha geç başlayıp daha erken bitiyor. Gezegeni ısıtan emisyonlar özellikle de fosil yakıtların yakılmasından dolayı artmaya devam ederken bilim insanları emisyonların içinde bulunduğumuz 10 yılda neredeyse yarı yarıya düşmesi gerektiğini söylüyor. İklim krizinden en çok etkilenen diğer bölgelerden biri de Hint-Pasifik Okyanusu adaları. Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 26 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 11 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısında artış gösterebileceğinin bilgisini verdi. Şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanların ardından sular çekilmeye başladı. Geçen perşembe gününden bu yana adayı esir alan sel, Batı Sumatra eyaletinde 9 ilçeye ve şehri sular altında bıraktı. Cuma günü geç saatlerde meydana gelen büyük bir toprak kayması ise nehrin taşmasına ve Pesisir Selatan ilçesindeki dağlık köylerin yıkılmasına neden oldu. Geçen ayın başından da Sumatra'da şiddetli yağışların yol açtığı bir sel felaketi meydana gelmiş, 53 bin kişi yerinden olmuştu. Ülkeye hemen her yıl bir veya birkaç büyük sel ve heyelan felaketine uğruyor. Türkiye'de iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biliyorsunuz ki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Dr. İlker Eroğlu küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğini, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizerek iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı. Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor. Isındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor, daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın, biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor. Eroğlu, Türkiye'deki 3000'i endemik olmak üzere 12.000 bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini belirten Eroğlu şunları kaydetti. İklim değişikliği, özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki de politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım. Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyorsa yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da tabii ki önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor. Ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken, yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor. Dünya genelinde tüm bu alarm veren raporlar ve iklim felaketleri sonucunda iklim aktivistleri Avrupa'nın en büyük havalimanlarındaki 2 gün sürecek eylemlerine başladı. Çevreyi ve iklimi koruma adına uçuş sayılarının sınırlandırılmasını talep eden aktivistler Avrupa genelinde seslerini duyurmayı amaçlıyor. Euronews'un aktardığına göre 25'ten fazla organizasyonun oluşturduğu koalisyon, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık'taki havalimanlarına yönelik eylemler planlıyor. Aktivistler, Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'nda alınan tarihi karara atıfta bulunarak uçuş sayılarının 2019 seviyelerinin altına indirilmesini istiyor. Havalimanı gürültüsünden rahatsız olan yerel halk ve gelecekteki iklim değişikliği mağdurları hükümetlere ve Avrupa'ya somut önlemler alma çağrısında bulunuyor. Bu önlemler arasında uçuş sayılarının sınırlandırılması ve azaltılması, gürültü, hava kirliliği ve karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi, havalimanları, havaalanları ve heliportlarda gece uçuş yasağının genelleştirilmesi yer alıyor. Eylemler Paris, Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Madrid Barajas, Frankfurt ve Amsterdam Schiphol dahil olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük havalimanında planlanıyor. Fransa bugün 13 Mart'ta protestoların yoğunlaştırdığı ülke olacak. Stay Grounded kampanya grubunun açıklamasına göre Ulaştırma Bakanı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla ülke genelinde 20 eylem planlanıyor. İsveç'te ise Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu çok sayıda iklim aktivistinin iklim krizinin etkilerine karşı hükümetin ve partilerin siyasal eylemsizliğine karşı parlamento önünde yürüttükleri oturma eylemine polis müdahale etti. İsveç polisi parlamentonun girişini 2. günde bloke eden aktivistleri alandan zorla uzaklaştırdı. Thunberg'i oturduğu yerden kaldırıp sürükleyen polis 20 metre sonra aktivisti yere yatırarak bekletti. İklim aktivistleri pazartesi günü başlattıkları eylemi bugün de sürdürmek için geri dönmüştü. Şu anda 21 yaşındaki Thunberg, 2018'de 15 yaşındayken İsveç parlamentosunun önünde başlattığı cuma grevleri dünya çapında yaygınlaşmış, genç iklim aktivistlerinin yüzü haline gelmişti. Geçen yıl polis tarafından birçok kez gözaltına alınan aktivist, İsveç, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde katıldığı protesto eylemlerinden de zorla uzaklaştırılmıştı. Geçen ayda Birleşik Krallık'ta yargılanan aktivist, kamu düzenini bozmak suçundan beraat etmişti. Protesto eylemi sırasında Reuters'a konuşan Thunberg şunları söyledi. Biz, İsveç parlamentosu, Riksdag'a girişleri engelleyen bir grup genç insanız. Buna hayatlarımızı destekleyen sistemlerin ve iklim krizi sonucu hali hazırda öldürülen insanların yok edilmeye devam etmesini protesto etmek için yapıyoruz. Buna artık bir son verilmeli. Artık bıktık. Hala yanlış yöne gidiyoruz. Karbon salımları artıyor dedi. Bir de son olarak sizlere Youth for Climate Türkiye'nin bir duyurusunu paylaşmak istiyorum. Uluslararası Fridays for Future hareketini Türkiye'de devam ettiren genç iklim aktivistleri 19 Nisan Cuma günü tekrar küresel iklim grevine çağrı yaptı. İklim adaleti şimdi sloganıyla yaptıkları çağrıda geleceğimiz için sesimizi yükseltirken ve herkes için iklim adaleti talep ederken dayanışma içinde bize katılın diyorlar. Evet, yine bir İklim Kuşağı Konuşuyor programının sonuna geldik. Ben Atlas Sarrafoğlu, size iklim kriziyle ilgili haberler, raporlar ve buna karşı iklim kuşağı aktivist gençlerin eylemlerini ulaştırdım. Her kapanışta yaptığım gibi bir şarkı var şimdi sırada. Bugün Kolombiya'da ünlü bir sanatçı olan Martina Camargo'dan Mi Robas del Sueno'yu çalıyorum sizin için. Haftaya Cuma saat 14'te yine Açık Radyo'da İklim Kuşağı Konuşuyor programında buluşana görüşene dek. Kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.